Ayrım 7.
Lukács'ta edebiyatın bilgi verdiğini ve bu bilginin biliminkinden farklı olduğunu, bilimin soyut bilgisi yerine edebiyatın toplumsal gerçekliğin özünü somutlaştırma yoluyla yansıttığını söylüyordu. Bu anlayışa göre edebiyat edilgen rolde bir yansıtıcıdır. McGarry ise edebiyatı malzemesini dönüştüren, onu fark edilir kılan ve bundan ötürü kendine özgü bir etkinliğe sahip toplumsal bir güç olarak düşünüyor. McGarry'nin Pour une théorie de la production littéraire 1970 adlı kitabında Jules Verne'in bir romanının eleştirisi, yöntemini açıklayan iyi bir örnek sayılabilir. Jules Verne'in Esrarengiz Ada, L'île Mystérieuse 1974 adlı romanında bir deniz kazasından sonra ıssız bir adaya çıkarak kurtulanların kendi emekleriyle doğayı işleyerek kendileri için nasıl yararlı hale getirdikleri anlatılır. McGarry'nin de işaret ettiği gibi Verne'in romanı uzak ülkeleri kolonize eden Fransız burjuvazisinin ideolojisini yansıtıyor. Çeşitli engelleri aşarak dünyanın bir ucuna giden ve çalışıp didinerek bilim ve tekniği kullanarak doğaya egemen olan, uygarlık götüren insanoğlunun zaferidir anlatılmak istenilen. Burjuvazinin ideolojisi, yabancı uzak ülkeleri kolonize etme eylemini böyle bir insanlık görevi olarak görülmesini sağlıyordu. Ne ki bu durumda bazı gerçekleri, yani işgal edilen topraklarda yaşayan yerlileri yok farz etmek gerekiyordu. Bunlar ideolojinin söylemedikleridir. Ama ideolojinin eksik bıraktıklarını biz romanda görebiliyoruz. Jules Verne bize yerlilerden söz ediyor. Kolonileştirmenin ekonomik açıklamasını yapıyor demek istemiyorum. Bununla birlikte dolaylı bir yoldan bunun ayırdına varmamıza yol açıyor. Verne'in diğer romanlarında da benzer durumlarla karşılaşırız. Oraya ilk gittiklerine inananlar hep kendilerinden önce gelmiş birilerini bulurlar. Verne bilmeden de olsa gerçekte bu toprakların bakir ve boş olmadığına, orada yerlilerin yaşadığına işaret etmiş oluyor. Romanlardaki serüvenler kolonist burjuva ideolojisi tarafından belirlenirken, bir de bakıyoruz, bu ideolojiyle gelişen bir durum hiç hesapta yokken serüvenin bir parçası oluveriyor. Yani kolonist ideolojinin görmezlikten geldiği bir gerçek romanda kendini ele veriyor. Öyle bu burjuva ideolojisi bir yanılsamadır. Çünkü kolonileşmeyi tüm insanlık adına yerine getirdikleri tarihsel bir misyon olarak görmekle durumu çarpıtmış oluyorlar. Kolonileştirme inanmak istedikleri gibi bakir toprakları işleyip doğaya egemen olmakla eşit değildi. Orada zaten yerliler vardı ve tüm insanlık adına yapılan emperyalist eylemde yerlilerin insan olduğu unutulmaktaydı. McGarry'nin açıklamalarından anlıyoruz ki, Verne'in dönemindeki burjuvazinin ideolojisi, Verne'in romanlarına yansımakta ama aynı zamanda belli bir şekil aldığı ve böylece öne çıktığı için görünür hale gelmekte. Yazar, bilmeden yansıttığı ideolojinin sınırlarını aşmamak çabası içinde, kimi konularda suskun davranıyor, ne ki bıraktığı boşluklarla bu konulara dikkatimizi çekmiş ve bize söz konusu ideolojinin adeta ayıbını sergilemiş oluyor. Onun için eleştirmenin görevi de yazarın ne söylemek istediğini açıklamak için yorumlamak değil, Marksist bir bakışla eseri incelemek ve yazarın söyleyemediklerinin anlamını belirterek kendini ele veren ideolojiyi gün ışığına çıkarmaktır. Eagleton'ın deyişiyle eleştirinin işlevi, metnin tamamlanmamışlığı içine yerleşerek metni teorize etmek, metnin kimliğinin asıl ilkesini meydana getiren bu söylenmemişlerin ideolojik gerekliliğini açıklamaktır. McCary ve Eagleton, eleştirmenden beklenenler konusunda görüldüğü gibi Lukács'tan ayrılıyorlar. Çünkü Lukács'a göre metinde birlik, tutarlılık aranır ve yazar tipik durumlarda tipik karakterler koşulunu başarıyla yerine getirmişse, gerçekliğin özünü doğru olarak yansıtabilmiştir. McCary ve Eagleton, metinde birlik ve tutarlılık aranamayacağını, tersine metnin tutarsızlığını yakalamak gerektiğini söylüyorlar. Bu durumda eseri, gerçekliği doğru yansıttığı için iyi olarak değerlendirmek de söz konusu olamaz. Birçok diğer Marksist gibi Lukács da kuramı kendine göre geliştirirken, burjuva estetiğinin sorunlarına bağlı kalmıştır. Althusser'cileri ilgilendirense, eserin estetik yönü, iyi ya da kötü olması değil, ideolojiyi yansıtırken verdiği açıklardır. Bu düşünürler, sanata üretim açısından yaklaşırken, başka sorunlara da yönelir ve yazınsal üretim tarzının edebiyat ürünü üzerindeki etkisi konusunu gündeme getirirler. Sanat eseri, sanatçının boşlukta yarattığı bir şey değildir. İdeolojiyi dönüştürme işlemi bir takım üretim ilişkileri içinde yer alır. Edebiyat da yazarı, yayımcısı, pazarlayıcısı, alıcısı olan bir üretimdir. Sanata bir üretim olarak bakan Marksistler için önemli bir sorundur bu. Çünkü sanatın kendi üretim tarzı ve ilişkileriyle olan bağ, edebiyatın dışında kalan bir sorun değil, eserin niteliğini belirleyen bir etkendir ve sanatın kendi altyapısıyla incelenmesi gereğini ortaya koyar. Örneğin, matbaanın keşfinden önce el yazması olarak üretilen ve sınırlı bir okuyucu grubuna seslenen edebiyat, matbaanın keşfinden sonra değişmek zorundadır. Yine örneğin, koruyucu bir patrona dayanılarak yazılan sanat eserleriyle piyasa esasına göre düzenlenmiş bir üretim tarzının egemen olduğu bir çağda yazılmış sanat eserleri farklı nitelikler göstereceklerdir. Görüldüğü gibi Althusser'cilerce üretim kavramı iki düzeyde söz konusu ediliyor. Birincisi, sanatçının eser verirken ideolojiyi dönüştürmek suretiyle yaptığı üretim. İkincisi, kendi üretim tarzı ve ilişkileriyle ele alındığında edebiyatın bir üretim olarak düşünülmesi. Denebilir ki birincisi edebiyatın üst yapısıdır, ikincisi ise alt yapısı. Bu durumda ana sorun edebiyatın alt yapısıyla üst yapısı arasındaki ilişkilerin saptanması oluyor. Eagleton'ın sözleriyle sanatın kendi içindeki bu altyapıyla üst yapı arasındaki ya da üretim olarak sanat ile ideoloji olarak sanat arasındaki ilişkinin açıklanması, öyle sanıyorum ki bugün Marksist eleştirinin ele alması gereken en önemli sorunlardan biridir. Başka bir deyişle, edebiyatın ideolojiyi nasıl dönüştürdüğü sorunu, kendi altyapısını oluşturan üretim tarzı bağlamı içinde çözümlenmek zorundadır. İşlev. Geçen bölümde gördük ki, gerçekliği yansıtmanın ne değeri olabileceği sorusuna bazı düşünürlerin verdiği cevap, eserin bilgi sağladığı iddiasıydı. Sanat eseri, gerçekliği yansıtırken tümelleri yansıttığı için hayatı ve insan tabiatını açıklayıcı bir rol oynar. Bilgisel bir yönü vardır sanatın. Aristoteles'ten gelen bu düşüncenin sonraları daha didaktik bir görüşe dönüştüğünü söylemiştik. Sanatçı diyorlardı, gerçekliği hem insanlara zevk vermek hem de onları özellikle ahlak alanında eğitmek amacıyla yansıtır. Eleştirel gerçekçiliğin tutumuysa Aristoteles'inkine yakındır. Yazar, öğretmek, eğitmek amacıyla yazmaz. Tarafsız kalır ve gerçekliği önümüze serer. Ancak eleştirel gerçekçilikte yansıtılacak sosyal gerçekliktir genellikle. Marx ve Engels de gerçekçi yazarın günündeki sosyal gerçekliği yansıtırken toplumun içinde bulunduğu çelişkileri belirteceğini düşünüyorlardı. Gerçi yazarın belli bir gerçekliğin üstüne eğilmesi bir çeşit taraf tutma sayılabilirdi. Ama bu taraf tutuş bir propagandacının açıkça taraf tutuşundan farklıydı. Minna Kautsky'ye 1885'te yazdığı mektupta Engels diyor ki, "Taraf tutucu edebiyata hiç de karşı değilim. Tragedyanın babası Aeschylus da, komedinin babası Aristofanes de şüphesiz taraf tutan şairlerdi. Dante ve Cervantes de öyle. Fakat şuna inanıyorum ki yazarın tarafgirliği açıkça ortaya konmamalı, eserdeki durumdan ve eylemden çıkmalıdır." Nisan 1888'de Margaret Harkness'e yazdığı mektupta, "Yazar kendi görüşünü ne kadar saklarsa, sanat eseri için o kadar iyidir" diyerek açık propagandadan yana olmadığını söylüyor. Toplumcu gerçekçiliğin esasları arasındaki Partinost ilkesi ise yazarın Marksizmi hala partinin politikasını benimsemesini, desteklemesini öngörür ve Lenin'in Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı adlı yazısındaki bir sözüne dayanarak sanatı bir propaganda aracı yapar. Lenin, "Edebiyat parti edebiyatı olmalıdır. Kahrolsun partizan olmayan yazarlar. Kahrolsun edebiyatın üstün adamı. Edebiyat, proletaryanın genel davranışının bir parçası olmalıdır" demişti. Lenin'in bu sözlerle ne kastettiği, edebiyatı ne anlamda kullandığı bugün hala bir tartışma konusuysa da, bizi burada toplumcu gerçekçiliğin bunu ne şekilde yorumladığı ilgilendirmektedir. Lenin'in bu fikri 1934 kongresinde planlı politikaya paralel planlı bir edebiyatın gereği gibi ele alındı. Jdanov kongredeki konuşmasında bu fikri savunmuş ve Sovyet edebiyatımız taraf tutmakla suçlanmaktan korkmaz. Evet, Sovyet edebiyatı taraf tutar. Zira bir sınıf kavgası çağında sınıf edebiyatı olmayan, yan tutmayan tarafsızlık iddiasını sürdüren bir edebiyat olmaz ve olamaz demişti. Engels gibi düşünenler de, Lenin'i izleyenler de edebiyatın reforma hizmet etmesi gerektiğinde birleşirler. Ama ayrıldıkları önemli bir nokta vardır. Birinciler için edebiyat daha çok bilgiseldir. İçinde yaşadığımız toplum hakkındaki bilgimizi derinleştirmek suretiyle reforma hizmet eder. İkincilere göre ise edebiyatın asıl işlevi insanları dürtmek, eyleme geçirmektir. Gel gelelim, yansıtma kuramına dayanan toplumcu gerçekçilik, bu eğiticilik görevini taraf tutarak nasıl yerine getirecektir? Öyle ya, hayatı yansıtan bir eser eğer gerçekçi ise, hayatta, bireyde, toplumda gördüklerini anlatacak, romantizme kaçan hayal ürünü bir dünya çizmeyecektir. Kişileri böyle oldukları gibi ele alınca da onlarda istediğimiz nitelikleri istediğimiz derecede bulamayız. İnsan tabiatını doğru olarak yansıtacak olan yazar, başkalarına sunmak istediği örnekleri nereden çıkaracak? Rönesans'ta böyle bir sorunla karşılaşılmıştı ve daha önce gördüğümüz gibi bu işin altından kalkmak için idealleştirme yolunu seçmek bir çözüm yolu sağlamıştı. Olduğundan daha güzel ve daha iyi bir dünya sunmak suretiyle yazar okuyucuya örnek kişiler, kahramanlar, davranışlar gösteriyordu. Bu gerçeklikten uzaklaşmanın hesabını soracak olsak, cevap olarak bu ideal dünyanın Platon'un asıl gerçek formlar alemini yansıttığı ileri sürülüyordu. Toplumcu gerçekçilik de eğitici olurken başlıca iki yola başvurmak zorunda kalıyor diyebiliriz. Bunlardan biri toplumsal gerçekliği tarihi gelişimi içinde yansıtmak ilkesinde yatıyor. Yansıtılan gerçeklik, o sırada mevcut olan durum değil de, aynı zamanda gelecekte alacağı şekil olduğu için, yazar bir bakıma ideal olanı çizmeye çalışmakta ve isterse bunun övgüsünü açıkça yapabilmektedir. İkinci yol, yukarıda sözünü ettiğimiz olumlu kahramanlar yoludur. Rönesans düşünürleri, ideali, aşkın, transcendent bir dünyada bulurken, toplumcu, gerçekçi, gelecekteki komünist dünyasında buluyor. Fakat her iki halde de gerçekliği tipik olanı yansıtmak yerine, henüz istisna teşkil eden ve hayal sayılacak ideal durumlar ve kişiler yansıtılıyor. Gerçekçilikle bu idealizm kolay bağdaşamaz. Diyebiliriz ki, toplumcu gerçekçiliğin gerçekliği yansıtma diye belirlediği sanatın özüyle idealizme ve romantizme kaçan işlevi arasında bir çatışma vardır. Yine diyebiliriz ki, Rönesans düşünürleri Aristoteles'in sanat olanı değil, olması gerekeni yansıtır fikrine nasıl didaktik bir anlam yükledilerse, toplumcu gerçekçiler de Engels'in tipik durumlarda tipik karakterler sözünü didaktik bir anlama bürüyerek yorumlamışlardır. İlk iki bölümde ele aldığımız ve Platon'dan günümüze kadar süre gelmiş olan yansıtma kuramının sanat anlayışını özetlemek istersek diyebiliriz ki, bu anlayışa göre edebiyat, dış dünyayı, insanı, hayatı, yani gerçekliği yansıtan bir aynaya benzer. Ne var ki gerçeklik derken herkes aynı şeyi düşünmüyor. Kimisi bu kavramdan hayatın yüzey görüngüsünü, kimisi genel, değişmez insan tabiatını, kimisi sosyal gerçekliği, kimisi de duyu dünyamızda bulunmayan ideal bir dünyayı, aşkın bir gerçekliği anlıyor. Ortak yönleri sanat ile hayat arasında gördükleri sıkı bağ. Ancak yukarıda gördüğümüz gibi Althusser'in ve onu işleyenlerin gözünde edebiyatın işlevi bir yanılsama olan ideolojiyle gerçek bilgi arasında köprü görevi sağlamaktır. Edebiyat ideolojiyi dönüştürerek yansıtırken onu görünür kılar ve böylece okuru gerçek bilgiye yöneltir. İlk iki bölümde gözden geçirdiğimiz sanat anlayışının başka bir özelliği de sanatı kendi başına bağımsız bir değer saymamasıdır. Sanatın değeri bilgisel olmasından, ahlak, politika, insan tabiatı gibi konularda okurlara sağladığı yarardan ileri gelir. Kısacası sanat, daha yüksek amaçlara hizmet ettiği için bir değer taşır. Üçüncü bölüm, dış dünyaya ve topluma dönük eleştiri. Buraya kadar incelediğimiz yansıtma kuramı, daha doğrusu kuramları, her ne kadar çeşitli anlayışlara ayrılıyorsa da, bunların hepsinde ortak olan nokta, esere bakarken her şeyden önce eserin dış dünya ile olan ilişkisiyle ilgilenmeleridir. Sanat eserinin en önemli özelliğini bunda bulurlar. Eleştiri yöntemleri de az çok kitabın başında çizdiğimiz şemaya göre sınıflandırılabilirler. Bazı yöntemler eserle dış dünya, toplum, gerçeklik, insan arasındaki ilişkilere eğilirler. Bazıları eserle sanatçı, bazıları eserle okur arasındaki ilişkilere. Yalnız biçimci eleştiri, eseri inceleyip değerlendirirken bu ilişkilere başvuramayacağımız kanısında olduğu için eserin kendi çerçevesinden dışarı çıkmaz. Biz bu bölümde yansıtma kuramlarından doğan ya da doğrudan doğruya bu kurama bağlı olmasa bile eserle eserin meydana geldiği ortam ya da yansıttığı gerçeklik arasındaki ilişkiler üzerine oturtulan eleştiri çeşitlerini tarihi, sosyolojik ve Marksist diye ayırarak kısaca inceleyeceğiz. Yapacağımız daha çok bir sınıflandırma ve başlıca özellikleri belirtmek. Her bir yöntemi ayrıntılarıyla, uygulanışıyla incelememize olanak yok. Eleştiri ismini verebileceğimiz yazılara kısmen Rönesans'ta başlandığını söyleyebilirsek de, tek tek eserlerin, yazarların şu ya da bu açıdan incelenmesine ilk kez 17. yüzyıl eleştiricileri girişmiştir demek doğru olur. Bununla birlikte bu çağların neoklasik kurama bağlı eleştirisi üzerinde durmayacağız. Çünkü bu eleştiri yöntemi bugün artık geçerliliğini yitirmiştir. Zaten bunu dış dünyaya dönük eleştiri saymak da doğru olmaz. Neoklasik eleştirinin yansıtılan gerçeklikle eser arasındaki bir karşılaştırma yapması beklenebilir. Oysa durum başkadır. Aristoteles'e, Horatius'a ve klasik yazarlara bakarak meydana getirilmiş bir takım kurallar eleştiricinin ölçütlerini teşkil eder. Bunun yanı sıra eser, yapacağı ahlaki etkiler yönünden de değerlendirilir. Bizim ele alacağımız yöntemler ise dış dünya ile eser arasındaki bağlara ağırlık verirler. Yazara tarihi güçlerin, toplum koşullarının nasıl etkiler yaptığını, bir eserin meydana gelmesinde ne gibi nedenlerin rol oynadığını araştırarak, eserin yazıldığı zamandaki koşulları ve ortamı eseri açıklamak için kullanmak ya da aksi yola başvurarak eseri çağını aydınlatan bir belge gibi ele almak bu yöntemlerin özelliğini teşkil eder.